Ayşe Buğra ve Çağlar Keyder'le Sosyal Politika Forumu'ndan.
Günaydın Ayşe Hanım.
Günaydın. Günaydın.
Nasılsınız?
Teşekkür.
Bugün galiba kriz ve bu krizin aslında istihdamdaki etkileri ve aslında toplum üzerindeki bütün etkileri üzerinden konuşacaktık, değil mi?
Evet, evet. İstihdamla kriz, istihdam işsizlikle ilgili konuşalım dedim. Hı hı. İki sebepten, bunlardan biri hani Türkiye krizden çok etkilenen bir ülke işsizlik bakımından. Yani krizin işsizliği, en yüksek işsizliğe yol açtığı ülkelerden biri Türkiye. Ve tabii zaten hani yoksulluğun çok önemli olduğu, hayatın çok zor olduğu bir ülke olduğu için krizde çok etkilendi. Ama tuhaf bir şekilde geçen krizde, 2001 krizinde biz daha çok böyle şeylerden bahsediyorduk. Hı hı. Daha çok çalışılıyordu, insanları nasıl etkilediği üzerine daha çok düşünülüyordu. Bu dönemde nedense hiç konuşulmuyor.
Ben de tam onu soracaktım. Aslında hani ana akım medyada gördüğüm kadarıyla işte onların söylediğine göre işte ekonomi gazetelerinde vesaire Türkiye'nin krizi iyi atlattığı, çeşitli kurumların Türkiye'nin gidişatını beğendiği falan filan gibi şeyler yazıyor. Bunları nasıl koyuyoruz bir yerlere?
Sektörü dayanıklı oldu. Yani banka iflasları olmadı. Bu herhalde işte borsanın nasıl etkilendiğine bakılıyor. Piyasalar dedikleri şey. Ondan sonra da konu kapatılıyor. Yani insanlara ne olduğu çok fazla önemli bulunmuyor. Zaten konu da bu. Yani hani dışarıda konuşulan biçimiyle de buna benzer bir şey oluyor. Orada tabii kriz de çok konuşuluyor, istihdam da çok konuşuluyor. Ama şöyle bir şey, kriz bitti ama nedense işsizlik hala çok önemli gibi bir laf. Hani bu ameliyat başarılı oldu, hasta öldü gibi bir şey bu. Çünkü insanlar üzerindeki etkisi olduğu gibi devam ediyor. Şimdi bu bir hani Türkiye'de bahsedilmiyor, dışarıda nasıl bahsediliyor diye bu konuya biraz değinmek istedim. İkincisi de kriz hakikaten yapısal bir takım sorunları çok ciddi bir biçimde su yüzüne çıkardı. Bana öyle geliyor ki sanki bunu böyle bir görmezden gelme çabası sürüyor. Ama aynı zamanda da görmezden gelmek artık imkansızlaşmaya başlamış durumda. Bu da bana çok enteresan geliyor. Bu konuya yani bu hafta bunu konuşalım dememin sebebi de 1 Mayıs ekonomistinde, İngilizce Ekonomist dergisinde 1 Mayıs tarihli bir yazı çıktı Amerika ile ilgili. Amerika'nın işte emek piyasası bir şey çalışmıyor makalenin başlığı.
Bir şeyler ters ama ne?
Bir şeyler ters, hani bir şeyler ters, ters olan şey de işte insanlar çalışmıyor. Şeye dikkat çekiyor. Şimdi ekonomist tabii hani bu krizin yapısal bir sorgulamaya yol açmasını isteyecek, buna ön ayak olacak bir şey değil.
Tabii.
Bir dergi değil. Bu gayet muhafazakar bir dergi ve işte çok esnek istihdamdan yana, piyasaların önünün açılmasından, devlet müdahalesinin en aza indirilmesinden yana böyle bir dergi. Ama bütün bunların yanında da dürüst bir dergi. Yani gözünün önünde olana kapayacak bir dergi de değil. Onun için sorunu olduğu gibi koyuyor ortaya. Sorun da şu, şimdi Amerika'da öteki krizlerle karşılaştırıyor, daha önceki krizlerle karşılaştırıyor. Ve şeyde krizden çıkış yolunda, krizden çıkış patikasında bir değişiklik olduğunu görüyor bugün. Şöyle bir değişiklik bu. Ekonomi toparlanmaya başlıyor. Yavaş yavaş iş ilanları bile görülmeye başlıyor. Ama işsizlerin sayısında bir azalma olmuyor.
Bu nasıl oluyor peki? Yani çünkü hani ekonomi iyiye gidiyorsa, insanlar işçi de arıyorlarsa sayılarda değişiklik olması gerekmiyor mu?
Evet, işte soru bu. Niçin sayılarda değişiklik olmuyor? Şimdi bu artık görmezden gelinecek bir durumda değil.
Evet.
Hakikaten işsiz sayısında bir değişiklik olmuyor. Yani istihdam yaratılıyor tabii. İstihdam yaratılıyor, yeni istihdam oluyor. Ama çalışmak isteyenlerle çalışamayanlar şeysi sayısı, çalışmak isteyenler arasındaki çalışamayan sayısı aynı kalıyor oranı.
Makas sürekli açık.
Açık. Yani şeyde de Türkiye'de de istihdam, yeni istihdam yaratılıyor, yaratılmıyor değil ama iş gücünü absorbe edemiyor. Atıl iş gücünü. Şimdi bunun sebebi nedir? Bir öne sürülen fikirlerden biri bunu açıklamak için şöyle bir şey, sektörel yapıya bakmak lazım. Krizin hangi sektörleri etkilediğine bakmak lazım diyorlar. Tabii ilk etkilenenler her zamanki gibi şey oluyor. Otomotiv ve inşaat sektörü. Bunlar çok etkilendi. Halbuki daha canlı, daha istihdam yaratma potansiyeli olan sektörler, hizmet sektöründe, hani sağlıkta, eğitimde falan etkilenen sektörlerden çıkanlar büyüyen sektörlerde iş bulamıyor. Yani bir uyuşmazlık var, beceri uyuşmazlığı var gibi bir fikir öne sürülüyor. Fakat yani ampirik araştırmalarda, yani yapılan araştırmalarda bunun pek öyle olmadığını, çünkü işsizlerin bütün sektörlere aşağı yukarı eşit biçimde dağılmış olduğunu söylüyorlar. Şimdi bunu bu şekilde de açıklayamıyoruz. Tabii piyasaya çok güvenen kesimin ilk aklına gelen şeylerden biri de şu, işsizlik sigortaları çok cömert, işte sosyal yardımlar var. Onun için insanlar iş beğenmiyorlar.
Yine tembellikten yapmıyorlar yani.
Tembelliğe bir yerden giriyorlar. Fakat maalesef şimdi ekonomistin hoşuna gidebilecek bir şey bu. Hani bir muhafazakar yaklaşım olarak. Fakat gene dürüst olduğu için Amerika Merkez Bankası'nın bir araştırmasını söylüyor. Çok çok düşükmüş bunun etkisi. İşsizlik üzerinde. Yani olabilir, böyle bir etki olabilir. Hakikaten insanlar daha uzun arayabilirler iş ama işsizlik üzerindeki etki de çok büyük bir etki gibi görünmüyor. Şimdi bütün bunlardan tabii ortaya çıkan şey, bir açıklama daha var. O da çok aslında üzerinde düşünmeye değer bir açıklama. İnsanlar şehir değiştirmiyorlar diyorlar.
Mesela Amerika'da hadi, çünkü insanlar gidiyor bir yerden bir yere. Daha evet, mobil durumda.
Evet, yani şey gibi, hani eşya gibi. Evet. Şurada iş varmış diyorsunuz. 40 yıldır oturduğunuz şehri bırakıyorsunuz. Evinizi kapatıyorsunuz. Çocuğunuzu okuldan alıyorsunuz. Yani işte
hiç bilmediğiniz, kimseyi tanımadığınız bir yere doğru yola çıkıyorsunuz.
Yola çıkıyorsunuz. Hani orada yaşamak ister misiniz, istemez misiniz? Havası size iyi gelir mi, gelmez mi?
Bunlar hiç önemli değil.
Düşünme şeyiniz yok, lüksünüz yok. Şimdi bunu yapamıyorlar diyor ekonomist. Çünkü gayrimenkul piyasası çok kötü etkilenmiş olduğu için, hani evini satıp başka bir yerde ev alma imkanı kısıtlı vaziyette. Onun için gidemiyorlar. Bu da bir şey olabilir diyor ama çözümün kendisi üzerinde düşünmeye çok değer bir çözüm. Yani insanları oradan oraya taşıyalım. Ki bu çok ciddiye alınan bir şey Avrupa'da da artık. Hani esnek emek piyasası. Evet. Yani sektörden sektöre işte şeysiniz, demir çelik sektöründe çalışırken birdenbire işte hastanede hademelik yapmanız gerekebiliyor. İşte doğuda otururken batıya taşınmanız gerekebiliyor ve bütün bunlar çok normal şeyler gibi görülüyor. Fakat tabii bütün bu normal görülen şeylere rağmen bu istihdamın artık istihdamda bir sorun olduğu da çok gözden kaçamıyor. Yani göz önünde duruyor. Aslında burada çok konuştuğumuz bir şeydi bu. Bu programda sık sık gündeme gelen bir şeydi. Büyüme ile istihdam arasında gerçekten bir şey olmuş gibi, bir o ilişki değişmiş gibi görünüyor. Yani yapısal bir değişiklik olmuş gibi görünüyor.
Normalde çünkü büyüme dediğimiz zaman istihdamın da doğal olarak oluştuğu varsayımı genelde geçerliydi.
Genellikle de öyle olurdu hakikaten. Talep arttıkça, üretilen şeye talep arttıkça, onu üretecek olan emeğe de talep artar denilirdi. Şimdi yalnız burada çok söylediğimiz şey kriz öncesine ait bir şeydi. Yani krizden önceki büyüme süresinde, ki dünyada bu önemli bir büyüme 10 yılıydı şeylere rağmen, krizlere ve kesintilere rağmen, Türkiye'de mesela 2002 ile 2008 arası bir büyüme yılı, büyüme dönemiydi. Çok önemli bir büyüme dönemiydi. Dünyada da önemli bir büyüme dönemiydi. Ve bu büyüme döneminde dahi istihdamdaki artış çok çok ufak bir artıştı. Bu dönemde de işsizlik azalmadı. Yani kriz geldiği zaman zaten işsizliğin olmadığı bir yere gelmedi. İşsizlik zaten önemliydi. Ve bir büyüme dönemi yaşanmış olmasına rağmen önemliydi. Şimdi Uluslararası Çalışma Örgütü bunu habire gündeme getirdi. Yani bir şey değişti, bir şey değişti. İstihdam politikalarına yaklaşırken buna göre yaklaşmanız lazım. Ve bu göz ardı edildi. Bu göz ardı edildi. Devamlı arz üzerinde duruldu. Yani daha esnek olsun, piyasa daha esnek olsun. İnsanlar yer değiştirebilsinler. Hani bu hem dediğimiz gibi demin bir yerden bir yere, bir şehirden bir şehre, bir sektörden bir sektöre. Aynı iş yerinin içinde bir konumdan başka bir konuma. Yani gene burada çok sözünü ettiğimiz, adını andığımız Richard Sennett bunun insan hayatı için ne anlama geldiğini epeyce inceledi. Hani böyle bu kadar değişiklik, bu kadar hani oturup da işte benim hayatım budur. Ben de bu hayatı şöyle yaşayacağım diye düşünmenin imkanı olmadığı bir yerde insanlar nasıl yaşar sorusunu sordu tekrar tekrar. Ama yani krizde bu birdenbire insanların başına düşünce ve işsizliğin yarattığı bütün sorunlarla birlikte ortaya çıkınca artık sorudan kaçınmak çok zorlaştı. Ama çok acayip böyle şizofrenik bir yaklaşım görüyoruz. Bu politika konuşanlarla, istihdam politikası konuşanlarda. Bir yandan ortadaki sorunun yapısal bir sorun olduğu artık gittikçe daha açık bir şekilde duruyor. Bir yandan da sanki yapısal bir sorun değilmiş. Sanki eski usul, eski hamam, eski tas şeylerden bahsederek, işte esneklikten bahsederek, insanları daha iyi bilgilendirerek, mesela işler hakkında açık olan pozisyonlar hakkında işsizleri daha iyi bilgilendirerek, beceri kurslarıyla ve gayet tabii ki eğitimle, eğitim her zaman şart malum. Tabii
uzun vadeli olduğu için en azından çözüp çözmediği belli olmuyor.
Evet. Bu şekilde işte iş yerinde eğitim falan, bunu böyle bir halletme eğilimi görülüyor. Bu tabii Amerika'da işi yapısal bir sorun olarak ele alma eğilimi çok daha sınırlı. Yani öyle bir niyet pek görülür gibi değil. Ve ekonomisteki makalede çok da hoş bir şekilde bir takım tehlikelere işaret ediyor. Mesela işsizliğin, var olan işsizliğin çok önemli bir kısmının uzun dönemli işsizlik olduğunu söylüyor. 6 aydan daha fazla işsiz insanlar. Ve insanlar 6 aydan daha fazla işsiz kalınca tekrar dönmeleri çok zor oluyor. Bugün Amerika'daki işsizlerin de yarısı belirliyor 6 aydan fazla uzun dönemli işsizlik. Yani bu da çok önemli bir şey. Ve bunların arasında gençlerin çok önemli olduğu tabii söyleniyor. Genç işsizliği hem Amerika'da hem Avrupa'da hem de Türkiye'de tabii çok çok çok önemli. Şimdi ekonomist şey diyor, bu gençlikte işsiz kalmanın çok önemli bir sonucu da diyor, çok vahim bir sonucu da hem işte bunların geri dönmeleri zor olur, hem de davranışları ve tavırları ve dünyaya bakışları değişir diyor. Yani diyor bunlar piyasaya güvenmezler diyor. Uzun zaman işsiz kalırsa gençliğinde devlet müdahalesi yanlısı olurlar diyor.
Aslında Amerika'da böyle bir eğilimden bahsetmek galiba mümkün. En azından hani işte sosyalizm gibi Amerika'da gerçekten işte antites sayılan ve korkulan kelimelerin gençlik arasında popüler hale gelmeye başladığına dair çeşitli istatistikler yayınlanıyor mesela.
İşte mesela bundan öyle midir sahiden, bu ümit verici bir şey. Çünkü genç işsizliğin konusunda herhalde insanın ilk aklına gelen korku bu olmuyor. Ne bileyim hani benim aklıma gelen korkular mesela çok daha vahim korkular. Genç işsizliğinin faşizmle ilişkisi üzerine o kadar çok şey yazılmıştır, söylenmiştir. Genç işsizliğinin suçla ve şiddetle ilişkisi üzerine o kadar çok şey yazılmıştır, söylenmiştir. Hani bütün bunlar değil de devlet müdahalesi yanlısı olmaları tehlike olarak ortaya çıkınca bu da tabii insanı biraz şaşırtıyor. Ama böyle bir korku var. Böyle bir korku var. Bu korku gerçekleşirse, o zaman hakikaten bu korku gerçek bir korkuysa, gerçek bir temeli varsa, o zaman belki bu yapısal soruna yapısal bir çözüm arama da söz konusu olabilir. Ama var mıdır yok mudur onu bilmiyorum. Yani nasıl bir siyasi tabloya dönüşür bu süre gelen işsizlik, çözülmeyen işsizlik ve onun getirdiği bir sürü başka sorun, o belli değil.
Ciddi anlamda da zaten herhalde riskin özünü oluşturuyor. Çünkü öyle ya da böyle değişiklik potansiyeli ve daha radikal bir değişiklik potansiyeli gittikçe yükseliyor, umut azaldıkça herhalde.
Evet, o kadar etkiliyor ki hayat tabii. Hem umut azalıyor, insan kendini toplumun parçası hissetmemeye başlıyor. En önemlisi bu. Ve burada da galiba mesele, yani daha genel bakılırsa, İnsan kendini nasıl toplumun parçası hisseder sorusu. Yani bir insanın kendini toplumun parçası hissetmesi ve toplum tarafından içerilmesi, topluma entegre edilmesi için nereden başlarız? Şimdi bu hep istihdamdan başlıyor.
Evet, hatta orada bitiyor.
Evet, sosyal içerme istihdamla birleştiriliyor. Şimdi bu Avrupa Birliği tarafına bakarsanız, Avrupa tarafına bakarsanız Amerika'dan, tabii Avrupa Amerika'dan farklı, her zaman farklı ne olursa olsun. Mesela bu kriz sırasında söylem çok farklı olmasa bile, gene böyle aman iş yaratalım, insanları topluma çalıştırarak entegre edelim fikri çok söyleniyor, telaffuz ediliyor ama onun yanında mesela sosyal güvenliğe de çok fazla önem veriliyor.
Evet.
Ya Avrupa'da çok ciddi bir biçimde şey tartışıldı. Hani sosyal güvenliğin, bunlar emeklilik hakları olabilir, sağlık olabilir, geçimin kendisi olabilir. Yani bir asgari gelir sahibi olmak olabilir. Bunların istihdamdan bağımsız olarak insanlara sağlanması gerekiyor fikri çok fazla söylendi.
Evet.
Yani hem söylendi, çeşitli gruplar tarafından bunu söylemeyenler, bunu telaffuz etmeyen yetkililer de bu yönde tedbir aldılar.
Evet.
Hem iş bölüşümü yönünde tedbir aldılar. Mesela Almanya çok iyi kontrol etti şeyi, işsizliği, iş saatlerini azaltarak, yani iş paylaştırarak bu tür şeyler oldu. İşte Fransa başka türlü istihdam olanakları sağladı insanlara, daha böyle sosyal nitelikli işlerde istihdam olanağı sağlayarak işsizliği kontrol altında tuttu. Ve bunun yanında işsizlik sigortalarının süresini arttıran ülkeler oldu. Asgari gelir desteği politikalarını daha sağlamlaştıran ülkeler oldu. Bütün bunlar yapıldı. Ama bütün bunlar yapılırken söylem büyük ölçüde aynı kaldı. Yani gene istihdam.
Sessizce alttan yapıldı.
Gene şey yapalım, yani insanlar topluma nasıl entegre olur? Çalıştırılarak entegre olur. Bunun değişmesi lazım herhalde. Bunun değişmesi lazım ve insanların ücretle çalışmadan, çalışmadan demeyeyim çünkü hani çalışmadan hakikaten nasıl durur insan ve nasıl yaşar onu tahayyül edemediğim için ücretle çalışmak, yani bir işe girip çalışmak, artık hayatın anlamını, hayata anlam veren şey olmaktan çıkmak durumunda gibi görünüyor. Bu hep söylenmiş bir şey, çok uzun zamandır söylenen bir şey. Ama artık galiba bunun üzerine çok daha ciddi kafa yormak ve insanın hem geçimini, hem hayatın anlamını, hem toplumdaki konumunu bu ücretli emekten bağımsız olarak düşünmenin vakti çok ciddi bir biçimde gelmiş gibi görünüyor.
Bununla ilgili peki ortada bir tartışma yaratabilmek için ne eksik? Çünkü bir yandan bir krizden bahsediyoruz. İstihdamın zaten sıkıntılı bir konu olduğu, işsizliğin sıkıntılı bir konu olduğu krizden önce, krizle birlikte bunun arttığından ve aslında toplum dışına itilen çok ciddi, özellikle genç bir kesimden bahsediyoruz. Ama bir yandan da çok canlı bir tartışma değil bu bahsettiğimiz tartışma. Bunu neye bağlıyorsunuz?
Siyasete bağlıyorum. Yani bütün dünyada, Türkiye'de de, yani özellikle Türkiye'de ama dünyanın pek çok yerinde de siyasete karşı bir güvensizlik, ilgisizlik ve beceriksizlik başlamış durumda. Yani insanlar siyasetten çok koptular. Ve siyasetin yerini çok böyle yerel, ufak tefek, asıl gidişi, asıl hani toplumun biçimlenişini etkilemeyen oyalanma biçimi gibi gördüğüm benim zaman zaman bir şeyler kondu siyasetin yerine. Hı hı. Bu bütün dünyada kondu. Mesela çok faydalı tabii hani sivil girişimler oldu, çok evet. faydalı hareketler oldu, farklı konular etrafında. Ama bunlar pardon bir şekilde bir araya gelip hakikaten toplumu biçimlendiren, siyasi kararları etkileyen bir güce dönüşemedi.
Bütüne dair bir şey söylemek evet. artık çok azaldı. Evet. Parçalardan sadece bahseder evet. hale geldik.
Parçalardan bahseder hale geldik ve bana öyle geliyor ki bir şey daha oldu. Sanki bütünden bahsetmek konusunda bir isteksizlik ortaya çıktı. Hı hı. Yani durumdan hiç memnun olmayan, hani iktidardan memnun olmayan, toplumun biçimlenişinden memnun olmayan insanlar hani hadi hani siyasi bir şeyler söyle, ne olsun, politika ile ilgili bir şeyler söyle, nasıl politik sürece nasıl dahil olabiliriz, bunun üzerine düşünelim denildiği zaman böyle sanki hani iktidar lafının kötülüğü var ya, hı hı. beni suça ortak mı edeceksin?
Evet, öyle bir hava oluştu.
Bir tavır oluştu ve yani bu sizin neslinizde de çok benim gördüğüm, dikkat maalesef. Ettiğim bir şey. Böyle bir şey var. Şimdi bunun sebepleri tabii ki anlaşılır sebepler. İktidar hoş bir şey değil ve sizin nesil hakikaten en kötüsüne de şahit oldu.
Ama gözü kapatmak da pek bir şey değiştirmiyor gibi bir
bana
yandan.
Bana da öyle geliyor. Bana da öyle geliyor ve bu ciddi bir anlamda siyaset yapılmadan değişecek bir şey değil. Siyaset de tabii mükemmelin şeysi değil, faaliyeti değil. Hı hı. Hani ufak ufak bir şeyleri etkileyip, bir şeyleri değiştirip, bir sözü ortaya koyup, hani bir fikri, bir pozisyonu ortaya koyup, bu da var, ben de bunu söylüyorum diyebilmek önemli olan. Ve galiba bu yapılmıyor. Yani işte herkes kendi köşesinde bir şeylerle uğraşıyor. Onlarla ilgili bir eylem olduğu zaman gidiyor, ona katılıyor. Ama yani istihdam politikası ne olacak denildiği zaman, hani bir bana ne tavrı ortaya çıkıyor. Halbuki herkesin hayatını en çok etkileyen şey de o.
Bunda bir miktar şeyin de etkisi olduğunu düşünüyorum aslında. İnsanlar bu konuları fazla tırnak içi teknik buluyorlar anladığım kadarıyla. Hani ya bunlarla ilgili de ben konuşmayayım, başkası konuşsun falan gibi bir durum da var. Halbuki bütüne dair bir şey söyleyememenin birincil yollarından birini açıyor bu. Yani iş yaşamına dair bir şey söylemiyor oluyoruz. Bütünün nasıl yönetildiğine dair, yönetimin sistematiğine, mantığına dair bir şey söylemiyoruz. Geriye pek bir şey kalmıyor oynanacak alanlar dışında.
Bu bana da öyle geliyor. Biraz üstelik yani bunlar o kadar hani teknik konular. Tamam hani istihdamın gelir esnekliği nasıl hesaplanır? Kimse bilmek zorunda değil. Tabii. Yani kimse değil de
en azından çoğunluk bilmek zorunda, değil.
Ama öteki taraftan hayatını etkileyen şeyler üstüne herkesin de bir bilgisi ve haberi var.
Hayatın daha iyi nasıl olacağına dair kendiyle ilgili en azından bir çıkış noktası olması gerekir diye evet. düşünüyorum ben de.
Evet ve bunu yani şimdi bu konuda düşünüldüğü zaman da hayatın kendisi daha iyi nasıl olur? Çalışmanın hayatın anlamı içindeki yeri nedir? Bu konular üzerine düşünmeye razı olunduğu noktada da bu son derece afaki ve ütopik bir şekilde yapılıyor. Hı hı. Yani ifratla tefrit gibi.
Evet.
Ya bu teknik konu ben konuşmam ya da konuşurum ama işte bulutların üstünde konuşurum.
Ütopyalarımı anlatırım.
Evet.
Evet.
Halbuki ütopyalarını anlatırım. Halbuki bu içinde yaşadığımız yerde, her yerde bu üzerinde düşünülmesi gereken bir yer. Bir şey. Yani mesela bu üniversitelerdeki sendikalaşma deneyimleri Bilgi'deki izlemişsinizdir.
Tabii.
Bir parça. Mesela bunlar çok faydalı şeyler. Hı hı. Bunlar çok faydalı şeyler çünkü bunların etrafında somut bir olaydan yola çıkarak konuşmak mümkün olabilir.
Ve insanların tekrardan bir çıkarları olduğunu, bu çıkarlar için bir şeyler yapabileceğini falan hatırlamaları. Hani çıkar çünkü çok ayıp bir kelime haline geldi evet. ya. Nedense bilmiyorum yine iktidar gibi.
Evet. Evet. Ben çıkar lafını çok ısrarla kullanıyorum. Hı hı. Çıkar lafını çok ısrarla kullanıyorum çünkü şey gibi geliyor bana. Eğer ortak çıkarları görebilirse insanlar, yani kendi konumlarının ötesindeki, hani ben üniversite hocasıyım, öteki işte şey işçisi, tekstil işçisi, bir tanesi ziraat işçisi, bizi birleştiren şeyin bir ortak çıkar olabileceği fikri ortaya konulabilirse güvensizlikle ilgili, hani işimi kaybettiğim zaman nasıl geçineceğim sorusuyla ilgili, sağlık hizmetlerine ulaşabilecek miyim, çocuğumu okutabilecek miyim, bu tür sorularla ilgili bir takım ortak çıkarlarımız var ve bunlar bal gibi çıkar.
Evet.
Bal gibi çıkar ve hiç de ayıp bir şey değil bundan bahsetmek.
Hı hı.
İktidara bu çıkarlarla ilgili bir mesaj vermek ve o iktidarı etkilemek, onun parçası olma gayreti de hiç ayıp bir şey değil. Yani bilmiyorum. Belki bunları konuşabiliyor olmamız bugün de bir krizle ilgilidir. Yani yine bir musibet bilmesi hikayesi. Belki umarım yavaş yavaş bunlar konuşulmaya başlamıştır bir yerlerde diye umuyorum.
Daha fazla konuşulduğu kesin ama bir yandan da mesela işte ne anlama geldiğini benim tam yorumlayamadığım ama iyi olmadığını bildiğim cari açık 3 ayda 5'e katlandı falan gibi haberler de gelmeye devam ediyor. Yani bizim konuşma hızımızla makasın açılma hızı arasında ciddi bir fark oluştuğunu hissediyorum, düşünüyorum diyemeyeceğim ama bu da işi çok zora koşuyor sanki.
Ama işte sanki onlara da bir, onlar üzerine de düşünüp onlara da cevap vermek gerekiyormuş, cevap vermeye gayret etmek gerekiyormuş gibi geliyor bana. Hı hı. Benim neslim mesela çok iktisat konuştu.
Hı hı.
Yani içimiz bayılıncaya kadar cari açıklarla ve işte şeylerle ilgilendik.
Hı hı.
Dış borçlarla. Yani hiç başka şeyle ilgilenmeden, bu da hoş bir şey değildi. Ama şimdi de bir parça bu bunları düşünmek faydalı olabilir gibi geliyor bana. Yani nedir mesela cari açıkla bunun ilgisi? İşte cari açık konusunda ne yapmak gerekir, ne yapmamak, hı-hı, gerekir? Bütün bunları ne atlan deve şeyler değil. Hani gazetelerin ekonomi sayfalarına biraz bakılırsa insan bunları izlemeye başlar.
Evet.
İktisat tahsili görmek gerekmez.
Beş haberden sonra ne manaya geldin, iyi kötü çıkarıyor insan çünkü.
Çıkıyor tabii. Yani bunlar çok zor şeyler değil. Bunların böyle mistifiye edilip hani sadece uzmanların bilebildiği, anlayabildiği şeyler haline gelmesi de bir apolitizasyon,
evet,
sürecine hizmet ediyor. Yani bunlar üzerine de düşünmek lazım. Çünkü bütün bunlar hayatımızı etkiliyor. Bütün bunlar hayatımızı etkiliyor. Hayatımızı etkileyen şeyler üzerine söz sahibi olma talebi de bir siyasete katılma talebidir.
Kesinlikle.
Evet.
Çok teşekkürler.
Sana sağ olun. Kolay gelsin. İyi yayınlar.
Görüşmek üzere. İyi,
İyi
günler.
Ayşe Buğra ve Çağlar Keder'le Sosyal Politika Forumu'ndan.